Ayrım 22, Liste, Timur Soykan, sayfa 204. Kaliteli sarı ışıklarla loş kalacak şekilde aydınlatılmıştı makam odası. Meşe masanın arkasındaki büyük koltuğa kurulmuş sabit telefonda konuşuyordu başbakan. Onun dışında odada sadece Yaşar vardı. Mitchy göz kırpıp rahat hareketleriyle Çavlan'ın heyecanına su serpmişti. Cam sehpada dosyalar, gerçek ahşap parke zeminin üzerindeki küçük antika kilimin kenarında Yaşar'ın kahverengi kaliteli deri çantası duruyordu. Bir yanında Türk bayrağı, diğer yanında İstanbul Emniyeti'nin flaması, arkasındaki duvarda Atatürk'ün yağlı boya kaliteli bir portresi olan başbakan, eliyle Yaşar'ın karşısındaki koltuğa oturmasını işaret etti. Oraya yürürken duvarın kenarına konulmuş içinden ince bir anten uzayan sinyal kesici jammer'ı gördü. Emniyetin kalbinde bile güvende değildi devletin zirvesindeki adam. Başbakan tek eli aldığında telefon konuşmasını sonlandırmaya çalışıyordu.
Oğlum ben sana ne dedim? Kardeşinle konuş. Şimdi buradan konuşma. O sana anlatacak. Akşam evde konuşuruz.
Ağzını yavaşça telefonun üzerine bırakan başbakan baygın bakışlarıyla bir süre sessiz durduktan sonra Çavlan'ın kanını donduran bir sertlikle olay yerinde hiçbir şey bulamadınız. Telefon kayıtları, güvenlik kameraları fasa fiso. Medya bas bas bağırıyor. Bizde bir zanlı bile yok. Bir de polisler İstanbul'un kalabalık yerinde birbirlerine silah çekiyor. Cinayet büro amiri havaya sıkıyor dedi. Koltuğa yaslanmış burun delikleri öfkeyle genişlerken Çavlan'ı uzun uzun süzdü. Cinayet büro amiri başbakanın gözlerinin içine bakıyor, konuşmasını bekleyip beklemediğini anlamaya çalışırken kelimeler boğazında düğümleniyordu. Soğuk terler omzundan sırtına inerken ağzını açacaktı ki başbakan devam etti.
Sakın bana mazeret sıralama. Çözebilecek misiniz bu işi? Bunu söyle. Koca devlet rezil rüsva olacak mı? Onu anlat.
Çavlan boynunu bükebilse başbakanın mahcubiyetini sergilerdi. Gözlerini bile kaçırmamıştı, dik duruyordu. Heyecanını söndürüp korkusunu bastıran o kaynağa belirsiz güç yeniden doğmuştu içinde. Sakindi. Cemaatin engellerinin arkasına saklanmayacak kadar onurlu, halen başaracağını düşünecek kadar inançlı görünüyordu. Silahımızı çekmesek listeyi de kızı da kaçıracaklardı. Başka çaremiz yoktu. Çok yönlü bir soruşturma yürütüyoruz. Bu balık tutmak gibidir. İpuçlarını yakalayabileceğimiz yerlere oltalarımızı bıraktık ve bırakmaya devam ediyoruz. Her an sonuç alabileceğimiz bir noktadayız. Ağzından dökülen kelimelerdeki özgüvene yabancı bir insan kadar uzaktı içindeki ezik hisler. Bir yanı çift kişilikli olmaktan korkacak kadar şaşkınlıkla karşılamıştı sözlerini. Başbakana zaten bildiği soruşturmanın detaylarını anlatmayacak kadar akıllı davrandı. Başbakan kelimelere dökmeye lüzum görmeden sadece yüzündeki babacan bir ifadeyle onurlandırdı onu. Asıl ödülü Yaşar'la konuşarak verdi.
O ses tanıma sistemiyle kıza ulaşırsanız hemen Çavlan'a haber verin, kızı beraber alın, sonrasını onlar yürütsün.
Yaşar sırrı paylaşmasına izin verilmesinden mutlu bir edayla, Deniz'in gazeteciyle yaptığı konuşmanın kaydı elimizde, Amerikalıların ses tanıyan bir sistemi var, kız herhangi bir telefondan biriyle görüştüğünde bu sistem sesini tespit edecek ve yerini belirleyeceğiz dedi. Hikmet kadar bugünün polisi olmaktan uzak hissetti kendini Çavlan ve şüpheyle yaklaştı bu yeni teknolojiye. Yaşar sehpa üzerindeki dosyalarını toplarken heyecanı, korkuları bitmiş, başbakana soru soracak kadar rahatlamıştı. Teşkilatın imamı İlhan Yakuboğlu'nun ifadesini almak istiyorum dedi. Bu soruyu kendisi sordurmuş kadar şeytani bir kurnazlıkta baktı ve sarkmış yüzündeki bütün çizgilerle öfke kustu başbakan.
İfadesine öyle bir al ki senin devletin polisi onunsa sıradan bir şüpheli olduğunu anlasın. Ama unutma halen bu bir cemaat soruşturması değil. Onların eline koz verme. Polisin katili onlarsa bunun bedelini ödeyeceklerini bilsinler. sadece bir eğer belirsizliği şüphe tohumları olup saçılmıştı aklına. Başbakan polis katilinin cemaat olduğuna henüz hükmetmemişti. Belki de devlet disiplininin zaruretiyle ihtiyatlı konuşmuştu. Başbakan masanın üzerindeki bir dosyayı önüne çektiğinde polisle istihbaratçı görüşmenin sonlandığını anladı. Odadan çıktıklarında geniş salondakilerin fesat bakışları üzerlerindeydi. İddialı, özgüven dolu sözlerini pişmanlığı içini kemirmeye başlamıştı. Çavlanın içindeki o lanet zayıflık yine en kötü senaryoyu fısıldamaya başlamıştı. Başbakanın tekrar karşısına çıktığında köşkteki gibi aşağılanarak değersizleştirileceğini anlatıyordu. Yaşar'ın denizi bulmalarını sağlayacak büyük vaadine sarılarak onu susturmayı başardı. Kırmızı halı kaplı merdivenleri inerken kendisini kurtaracak büyük vaadin detayları için sabırsızdı. Hevesi hiç belli olmadan kayıtsızca bu ses sistemi kesin sonuç veriyor mu diye sordu. Ketum adamdan onun kadar suskun kalarak intikam almayı düşündü Yaşar ama olgun davranarak bu Amerikan istihbaratının elinde olan bir sistem biz talep ettik. Başbakan bizzat görüşüp bir kereliğine bu konuda bize yardımcı olmalarını istedi. Kesin sonuç verir mi? Verirse Amerikalılar bunu bizimle paylaşır mı bilmiyorum. Binadan dışarı çıktıklarında emniyetin avlusundan cenazenin izleri silinmiş, kaldığı yerden hayatın koşuşturması başlamıştı. Fuayenin saçağı altında Hikmet Onur ve Mert çay içiyor, deneyimli polis hararetle eski maceralarını anlatıyordu. Mitçinin koruması kapının önünde beklemişti. Ürkütücü ve yabani haliyle hiç göz teması kurmadan yanlarına geldi. Donuk, sinsi hareketlerle Yaşar'ın çantasını alıp arabayı getirmeye gitti. Yaşar, Amerikalılardan haber alması halinde hemen arayacağını söyledikten sonra ruh konusunda onu uzun zamandır takip ediyorum. Çok akıllı bir adam. İnsanların zaaflarını hemen görür ve bunları çok ustaca kullanır. Bu dünyadan elini ayağını çekmiş, uhrevi hizmetin ermişliğinde görünür ama dünyevi hırsların içinde kurduran bir sahtekardır diyerek uyardı. Yaşar sözlerini bitirince karşılık beklemediği bir samimiyetle veda etti ve ona yakışan çocuksu şımarıklıktaki haliyle otopark çıkışına yürüdü. Çiseleyen yağmur altında ekibine doğru giderken Çavla'nın telefonu çaldı, arayan Serdar'dı. MOBESEM müdürünün görevden alınmasından sonra matemin içindeki katil kadar nefret odağıydı ve fısıltıyla ''Amirim, maktulün Bağcılar'daki adreste olan görüntülerini çıkarttık.'' dedi. 18-19-20 Nisan yanında iki şahıs görünüyor. 16-17 Nisan'da Bakırköy'de kahvaltı yaptığı yerlerin kayıtlarını da bulduk. Oralarda da yalnız. Evinin yakınındaki adresler zaten kayıtlarda evinin olduğu yöne dönüyor sonra bir görüş açısına girmemiş. 20 Nisan'da benzin aldığı Silivri'deki adresi gören MOBESE yok. Cem benzincinin güvenlik kamerası kayıtlarını aldı. Orada da yanında kimse yok. Otobandan Silivri sapağına çıkıyor. Sonrasında bir MOBESE görüntüsü yok. ''Cem kayıtları vatan şubeye hemen getirsin beni bulsun.'' dedi Çavlan sonra telefonu kapattı. Hikmet ve komiserleri başbakanla görüşmesini anlatmasını beklerken soruşturmayla ilgili iki umudunun olduğunu düşünüyordu. Ya cemaatçilerin elinden kurtardığı Deniz ona güvenecek ve listeyi verecekti ya da Amerikalıların bilim kurgu filmi kadar absürt teknolojisi sayesinde listeyi ele geçireceklerdi. Devletin içindeki örgütten bir baskınla bilgi edinmenin imkansız olduğuna emindi. Ama beklemektense bir umut Bağcılar'daki cemaat karargahını kontrol etmeliydi. Memleketsiz şehidin emniyet müdürlüğüne en yakın camide kılınacak cenaze namazına gitmekten vazgeçip Mert'e ''Necla'yı ara, camiye gitsin, kamerayla kayıt yapsınlar.'' diyerek talimat verdi. Başbakanla görüşmesini anlatmayacağını ilan etmişti ve manasız yüzünü Hikmet'e döndü. Hakan'ın cinayetten önce Bağcılar'da gittiği bir adresin incelemesini yapacağız. Soruşturmaya nerede daha fazla katkın olur, burada mı orada mı? Cevabı çok net bir soruydu. Hikmet kaba adamın emretmeyerek kendince incelik gösterdiğini anlamıştı. Tesbihini parmaklarının arasında savururken sahada olmak için yanıp tutuşan ruhunu dizginledi.
Ben buradayım. Onları kollayacağım. Kolları iki yana açık yürüyüşüyle emniyetin dev blokuna giderken bir filmin intikam sahnesine yakışır bir edayla kafasını çevirip ıslak bronz heykele baktı. Dışarıdan daha soğuk blokun içine girdiğinde dünden kalma hesabı görmek için bilenmişti. Tesbih sargan eliyle asansörün metal düğmesine basmaya devam ederken büroya girip kendisini aldatan cemaatçi çömezin üzerine yürümeyi ve onu yumruklamayı hayal ediyordu. Asansörün kapısı açıldığında kumaş pantolonunun cebindeki telefonu ötüp titredi. Teknoloji cehaletindeki parmaklarını tuşlara yavaşça ama sertçe basarak mesajı açtı. Kadir'in adını görünce gri ekranı bozuk gözlerinin okuyabileceği mesafeye yaklaştırdı. ''Akşam buluşuyor muyuz?'' yazıyordu. Evet yazması 5 kat sürmüş ve asansörden çıkar çıkmaz şifreli buluşmanın adresi merdiven boşluğuna yönelmişti. Demir kapıyı açtığında Kadir nefes nefese bitirdiği basamakların sonunda soluklanıyordu. Geniş alnı ve boynunda boncuk boncuk birikmiş terleri avucuyla silerken ''Devrem, garip şeyler oluyor, çok garip şeyler.'' dedi. Hikmet onu gömüldüğü kederden büyük bir tehlikeye çektiğine pişmandı. Ama Kadir dedektifliğe yeniden dönmenin şevkiyle ''Sefaköy'de deniz yıldızı yakalamaya çalışmışlar bu sabah.'' dedi. Nefesi bu kadarına yetmiş, ağzından bir çırpıda dökülen önemli istihbarat karşısında Hikmet afallamıştı. Kadir hırıltılı bir soluğu içine doldurup öksürürken, Hikmet teşkilatın çöplüğüne atılmış iki polis olarak bu kadar çok işe yaramalarına hayret ediyordu. Kırlaşmış saçlarından bir ton daha koyu bıyığını çekiştirirken, eski ortağının kurumuş tükürükle yapış yapış dudaklarının yeniden kıpırdaması için sabırsızdı. Kadir iri cüssesini nihayet dikleştirip ''Çok garip şeyler oluyor, çok garip.'' diye tekrarladı. Tombul elinin tersiyle dudaklarındaki kurumuş tükürüğü sildikten sonra büyük, çirkin kulağını çekiştirerek ''Reis, sabah işe geldi. Bizim bu dinlemedekilerde acayip bir telaş.'' dedi. ''Nasıl koşuşturuyorlar biliyor musun? Sanki emniyeti bombalamışlar.'' Amir bir o dinleme odasına giriyor bir ötekine. Ben de çay alma bahanesine sürekli çevrelerinde geziyorum. Odalardan birinin önünden geçerken kızın adını söylediklerini duydum. Şansa bak, bugün savcılığa dinleme dilekçelerini gönderen Süleyman izinli, yerine ben bakıyorum. Bir saat geçmeden bu cemaatçilerden bir çömez var, getirdi bütün evrakı koydu önüme. Lavuk hiç konuşmaz, sanki dili açılmış pezevengin. Kadir kulağındaki kılları koparta koparta kendini kaptırmış konuşurken duraksamış ve kalın kaşlarını kaldırarak şüphesinin altını çizmişti. Çirkin suratında çocuksu bir korkuyla devam etti. ''Çok değişikti halleri be reis. Bunlar hep fısır fısır konuşurlar aralarında. Yanına yaklaşmazlar. Kendini cüzdanlı zannedersin. Sadece önemsiz evrakı getirirler.'' Önemleri amirle savcıyla konuşup kendileri halleder. Kamburunun içine gömülmüş düşüncelere dalmıştı Hikmet. Tesbihini parmaklarının arasında dolaştırırken kafasını kaldırıp eski dostunun gözlerinin içine baktı. Senin bana geleceğini biliyorlardı dedi saflığına acıyarak. Kadir korkuyu yüzünden silip pis sırıtarak bilsin ibneler. O mesele değil de ne yapmaya çalıştıklarını çözmek gerek dedi ve bu yola bedelini göze alarak girdiğini belli etti. Aşağıdan bir kapının açılıp kapanmasının gürültüsü merdivenlerde yankılandı. Etrafı kolaçan eden Kadir ceketinin cebinden dik ikiye kaplamış kağıtları çıkartıp Hikmet'e uzattıktan sonra cemaatçi lavuk güya muhabbet ediyormuş gibi nasıl anlatıyor biliyor musun? Sanki rapor veriyor dedi. Önce Hakan'ın öldürülmesiyle ilgili çok önemli olduğunu söyledi. Biz safız, o kurnaz ya, damardan giriyor. Polis katiline böyle ana avrat gidiyor, sonra mevzuya girdi. Bizim kızın elinde cinayetle ilgili çok önemli bir evrak olduğunu söyledi. Sonra baklayı çıkardı ağzından. Deniz arkadaşlarıyla Sefaköy'de Namık Kemal Caddesi'nde bu sabah 8'de buluşacakmış. Birileri pusu kurmuş. Deniz'de buluşmaya gelen biri kız biri erkek iki tip duruma uyanmış topuklamışlar. Erkek kaçmış kızı yakalamışlar. Hikmet tesbihini bileğine geçirmiş kağıtlara bakıyor. Cemaatin kurduğu tuzağı düşünürken elindeki yemden ürküyordu.
En üstteki fotokopi kağıdının köşesinde iri gözleri, büyük dudaklarıyla sevimli bir kızın fotoğrafı vardı. İsmi Funda'ydı. Çavlanlı Onur dün akşam ondan bahsetmişti. Deniz'in ev arkadaşı olduğunu anlamışken kimlik bilgilerinin adres kısmında kendisinin bularak büyük sükse yaptığı Kadıköy'deki adresi okudu. Eski alışkanlık gözleri hemen sayfanın en altındaki değerlendirme bölümüne gitmişti. Yasal parti üyesi komünistlerdendi, öyle silahla işi olmayanlardan. Tombul kısa işaret parmağını fotoğrafın üzerine vuran Kadir, cinayet soruşturmasındaki yeni hamleyi gösteriyordu. Bu kızı almışlar işte. Deniz'den Funda'nın hayatı karşılığında listeyi isteyeceklerinden şüphe yoktu. Ama asıl soruyu Kadir sordu. Eğer cemaatçiler bu kızı kaçırdıysa neden bizim bilmemizi istesinler ki? Hikmet baş parmağını yalayıp sayfayı çevirirken bir sonraki soruyu burnu kapalı boğuk sesiyle dillendirdi. Ya da cemaatçiler değilse kim kaçırdı? Kadir ortağıyla eski günlerdeki gibi sorularla boğuşmaktan çok mutluydu. Yıllar sonra yeniden bir gizemin içindeydiler ve bu kez hayatlarının en büyük davasını soruşturuyorlardı. Koca suratındaki kalın, sert, yağlı teni büyük bir gülücükle gerilmişti. Parmağını Hikmet'in açtığı sayfaya uzatıp, kaçırılan kızın yanındaki bu çocukmuş işte. Anlaşılan cemaatçiler onu bizim bulmamızı istiyor derken bir yandan da sesli düşünüyordu. Kepçe kulakları, garip kalkık bir burnu olan uzun saçlı üniversitelinin siyah beyaz fotoğrafına bakarken Kadir'in sesindeki şenliğe hayret ediyordu Hikmet. Ona tehlikenin büyüklüğünü yeniden söylemeyi düşünüp vazgeçti. Üniversitenin adı Özgür'dü. Fişlemenin değerlendirme bölümünde Funda ile aynı partinin mensubu olduğu yazıyordu. 3 kez gösterilerde gözaltına alınmıştı. Adresini okurken Özgür'ün bu sabah yaşadıklarından sonra evine gitmeyeceğinden emindi. ''Sonraki sayfalara bak'' dedi Kadir. ''Cemaat kendilerine, Özgür'e giden yolu da çizmişti.'' Cemaatçi Çömez bunu mobeselerden takip edip gittiği evi belirlediklerini söyledi. Daha doğrusu tam girdiği evi tespit edememişler ama gittiği yerde bunların partiden birinin evi varmış, ona gittiğini düşünüyorlar. Tek bir mühür, imza bile olmayan dosya kağıdında sadece bir adres yazılıydı. Eşref Efendi Sokak, Nazar Apartmanı No 79, Daire 10, Kurtuluş Şişli. Arkadaki sayfaya baktığında sokaktaki bir güvenlik kamerasının kayıtlarından alınmış çıktılar vardı. Kırmızı kalemle siyah bir otomobilin çevresi çizilmiş ve Funda'yı kaçıranların kullandığı aracın bu olduğu sayfanın altına yazılmıştı. Bir sonraki sayfa kısa bir rapordu. Otomobilin plakası, markası, rengi yazıldıktan sonra aracın bölgeden ayrılırken hiçbir mobese kamerasınca tespit edilemediği anlatılıyordu. Hikmet iyi çalışmış cemaat diye mırıldanırken Kadir ceketinin yan cebinden bir DVD çıkartıp uzattı. Güvenlik kamerasının görüntülerini bile bana verdiler dedi. Dosya kağıtlarını kaplayıp ceketinin iç cebine koyan Hikmet, çirkin suratında çocuksu neşesiyle acınası bir saflıkta görünen eski ortağına dudaklarını bükerek baktı. DVD'yi de alıp ceketinin yan cebine koydu. Bıyıklarını yolacak kadar sertçe çekerken bu ne lan? Herifler resmen gizlemeden soruşturmayı nasıl yapacağımızı gösteriyor. Çok pis işler dönüyor aga. Neden kendileri gitmiyor? Kaç gündür bu komünist kızı bizden önce bulmak için anamızı ağlattılar dedi. Kadir kalın kaşlı, büyük burunlu ve küt çeneli suratında şımarık bir edayla ''O adrese gitmeden durabilecek misin?'' derken en doğru soruyu sormuştu. Yanıtı belliydi ve bunu zaten bilen adama söylemeye gerek yoktu. Kalın kara kaşlarının ardından cesaretle bakan dava arkadaşına planını anlattı. ''Çavla'da onların istediği yere çekmeyeceğim. Belli ki onları da oraya yönlendirmek istiyorlar. Hemen cinayet bürodakileri arayacağımı düşünüyorlar.'' İşaret ve orta parmağının arasından baş parmağını çıkartarak ''Benim hamlem de bu arkadaş'' dedi. Kadir omzuna gömülmüş kısa boynunda avucunu gezdirirken kahkaha atıp reise hayranlıkla baktı. ''En doğrusu'' derken alt katta açılan kapının yankısıyla toparlandı. Aşağıya tedirginlikle bakarken artık gizlenmeye gerek kalmadığını hatırlayıp güldü. Ben bir odayım, herifleri kollayacağım. Zaten artık ne olduğumuzu biliyorlar. Acil durum olursa cepten arayacağım seni, dedi.
Hikmet 5. katın demir kapısını çekecekken durup döndü. Merdiveni inmek için ilk adımını atmış Kadir'i vicdan azabı duymanın korkusuyla uyardı.
Bu iş sarpa sararsa olacakları biliyorsun değil mi?
Kadir indiği basamağa yukarı çıkıp yüzünde en sert ve güçlü ifadesiyle
''Kaybetsek de kazansak da ne olacağını biliyorum. Sen rahat ol.'' diye cevap verdi.
22. ayrımın sonu. Sayfa 213.